Ayrım 6. Sayfa 59. Konu başlığı: Millet ve Vatan. Bugün insanın tabiata karşı aldığı vaziyet gayet açıktır. Tabii hadiseleri gözleme ve deneme yöntemleriyle inceleyerek tabiatın kanunlarını keşfetmek. Halbuki birkaç yüzyıl önce hal böyle değildi. Tabiat bilgisi alimleri hakikati gözleme ve deneme altına almaya lüzum görmüyorlardı. Eşyayı anlamak için akli prensipleri bilmek ve bu prensiplere dayanarak bunların mantıki neticelerini çıkarmak kâfi görülüyordu. Mesela toprak, su, hava, ateş denilen dört unsurun meydana gelmesini şu şekilde açıklıyorlardı. Soğuklukla kuruluğun birleşmesinden toprak, soğuklukla yaşlığın birleşmesinden su, sıcaklıkla yaşlığın birleşmesinden hava, sıcaklıkla kuruluğun birleşmesinden ateş meydana gelmişti. Demek ki tabiatın bu dört esas unsuru, sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık elde olunca tabiat ilmini akıl yürütme yoluyla kurmak kolaydı. Bununla beraber bu hareket yalnız ilmi düşünene ait değildi. Hiç olmazsa isteğe bağlı bir denemeye dayanması gereken uygulamada da aynı yöntem uygulanırdı. Hastalıklar yaratılışta da ya yaşlılığın ve kuruluğun yahut soğukluk ve sıcaklığın galip gelmesinden oluyor, kullanılan ilaçlardan da ancak bu hassaslarından istifade edilmek isteniliyordu. Mesela bir hastalık yaratılışın soğukluk ve kuruluğundan olmuşsa, verilecek ilaç yaratılışı ısıtmalı ve kurutmalıydı. Bugün tabiat bilgisi sahasında artık böyle bir kavram yöntemi yer bulamıyor. Memleketimizde maddi ve tabii ilimlerle meşgul olanlar yalnız gözleme ve denemeye önem veriyorlar. Kavramları hakikatten çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki sosyoloji sahasındaki düşüncelerimiz tamamıyla eski usule bağlıdır. Yani sosyolojiye dair yazı yazanlarımız kavramları hakikatten değil, hakikati kavramlardan çıkarmaya uğraşıyorlar. Bugün basınımızda toplumsal tartışmalara zemin olan üç kavram var: Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık. Bu kavramlar toplumsal varlıkların simgeleri haline girmedikçe, kıymetlerini toplumsal gerçekten almadıkça hiçbir manaya sahip olamazlar. Senelerce bu kelimeler üzerine mücadele edilsin, faydalı hiçbir netice çıkmaz. Toplumsal gerçeğe bakarsak görürüz ki, bir İslam ümmeti, bir Osmanlı devleti, bir Türk milleti, bir Arap milleti var. Bu hükümlerin hakikate uygun olması için tabidir ki, ümmet kelimesinin bir dine bağlı olan fertlerin toplamını, devlet kelimesinin bir hükümetin idaresi altında bulunan fertlerin toplamını, millet kelimesinin bir dille konuşan fertlerin toplamını terim olarak karşılığının kabul edilmesi gerekir. Bu kelimelerin bu manalarda terim olarak kullanılmasını kabul edenler için yukarıdaki hüküm doğru, yani hakikate uygundur. O halde bu hükmü kabul etmeyenler, mananın hakikate uygun olmamasından dolayı değil, bu üç kelimenin şu manaları ilim kelimesi kabul edilmesini uygun bulamadıklarından dolayı reddetmiş olurlar. Bir taraftan İslamcılar diyorlar ki, millet kelimesi sizin ümmet tabirinize verdiğiniz manaya gelir. Hatta bu kelime Arapça'da mezhep manasındadır. Bu itiraza karşı denilebilir ki, dilin mükemmeliyeti her kelimenin bir manası ve her mananın tek bir kelimesi ve hususuyla her manayı ifade edecek kelimelerin bulunmasıyla olur. Bunu siz yapamazsanız da dil kendi kendine yapar. İşte bunun içindir ki bir dine mensup olan insanların toplamına ümmet ve bir dille konuşan insanların toplamına millet denilmeye başlamıştır. Madem ki çoğunluk bu kelimeleri bu manalarda kullanıyor, siz de bunu kabul ediniz. Terim meselesinde zorluklar çıkarmak doğru bir hareket değildir. Diğer taraftan Osmanlıcılar diyorlar ki, devlet kelimesiyle millet kelimesi eş anlamlıdır. Bir devletin hakimiyeti altında bulunan kimselerin toplamı bir millettir. Toplumsal gerçeğe önem vermeyerek yalnız bu terimler arasındaki alakaya bakarsak, bu kelimenin doğru olması gerekir. Gerçekten bir devletin bütün halkının aynı dille konuşması, yahut aynı dille konuşanların müstakil bir devlet kurması tabiata daha uygun, arzuya daha muvaffaktır. Fakat devletler hakikatte aslında böyle midirler? Şüphesiz ki değildirler. O halde olanı görmeyerek olması lazım gelen şeyi var zannetmek nasıl doğru olur? Türkçüler bu iki zümrenin iddialarını tenkit ettikten sonra şu iki neticeyi çıkarıyorlar. 1. Ümmet başka şey, millet başka şeydir. 2. Devlet başka şey, millet başka şeydir. Bu neticelere itiraz olunabilir. Fakat yalnız toplumsal gerçek uygun olup olmadığını aramak bakımından, oysa böyle olmalı mıydı diyerek değil. Biz kavramlarımızı hakikate uydurabiliriz. Fakat hakikati kendi terimlerimize uyduramayız. Bununla beraber ümmet, devlet, millet kavramlarının dıştaki hakikatleri birbirinden büsbütün ayrı değildir. Ümmetle millet arasındaki münasebet, genelle özel arasındaki münasebet gibidir. Ümmet, bir dine bağlı olan milletlerin hepsini içine alan büyük bir topluluktur. Bundan başka milleti meydana getiren fertler, bugün milletin diliyle konuşanlar değildir. Yarın bu dille konuşacak olanlar bu topluluğun içindedir. Mesela bugün Pomaklar Bulgarca, Girit'teki Müslümanlar Rumca konuştukları halde yarın Müslümanlığın tesiriyle Türkçeyi öğrenecekler ve bugünkü dillerini terk edeceklerdir. O halde bir milletin fertleri yalnız dilleriyle değil, dinleriyle de belli oluyor. Devletle millet arasında da bir dereceye kadar genel özel ilişkisi mevcuttur. Mesela Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. Yani Müslüman milletlere dayanan bir devlettir. Osmanlılığa sayıyla beraber irfan ve kültürüyle dayanak olan iki büyük unsur Türk ve Arap milletleridir. O halde Osmanlı Devleti'ne Türk-Arap Devleti'dir denilebilir. Şurası da unutulmamalıdır ki Türk ve Arap milletleri yalnız Osmanlı memleketindeki Türkler ve Araplardan ibaret değildir. Esaret altında bulunan dildaşları da bu milletlere dahildir. Şimdi de vatan kavramına gelelim. Vatan, uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir. Nasıl oluyor da bütün diğer ülkeler mukaddes değilken, vatan denilen ülke mukaddes tanılıyor ve bunu mukaddes tanıyanlar hayatlarını, ailelerini, en çok sevdikleri şeyleri bu ülkenin uğruna feda ediyorlar. Hiç şüphesiz ki bu ülke maddi tabiat bakımından bu kıymete sahip değildir. Mutlaka bu kutsiyeti mukaddes bir varlıktan alıyor. Bu mukaddes varlık ne olabilir? Devlet mi? Yukarıda gördük ki devlet de kendi kendine var olan bir kudret değildir. Bu da kuvvetini milletle ümmetten alıyor. Mekanın şerefi oturan iledir. O halde mukaddes varlık olarak yalnız bu iki şey var. Milletle ümmet. Mukaddes hakikatler iki olunca bunların timsali yahut yaşadığı yer olan vatan da iki olmak lazım gelir. Ümmetin vatanı, milletin vatanı. Hakikaten bir İslam vatanı vardır ki bütün Müslüman milletlerin sevgili yurdudur. Diğeri milli vatandır ki Türkler kendilerininkine Turan adını veriyorlar. Osmanlı ülkesi İslam vatanının müstakil kalan bir parçasıdır. Diğer kısmı Arap yurdudur ki büyük Arap vatanının bir parçasıdır. Türklerin Türk yurdunu veyahut Turan'ı hususi bir aşkla benimsemeleri ne küçük İslam vatanı olan Osmanlı ülkesini ne de büyük İslam vatanını unutmalarını gerektirmez. Çünkü millet ülküsü, devlet ülküsü, ümmet ülküsü başka başka şeylerdir ve her üçü de mukaddestir. Konu başlığı: Milliyet ülküsü. Bazı gençler soruyorlar. Madem ki ülküler tarihi kavga ve gürültülerden, toplumsal bunalımlardan doğuyor, bir müddet sonra başka haller ve şartların tesiriyle doğacak yeni bir ülkünün milliyet sevdasının yerine geçmesi hatıra gelemez mi? Mesela yakın veya uzak bir gelecekte sosyalizm fikrinin milliyet duygusuna üstün gelmesi ihtimali yok mudur? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ülkü, esasen bir toplumsal zümrenin kendi fertleri tarafından duyulmasıdır. güneşin ışığı bir merceğin odak noktasından toplanmadan yakıcılık hususiyetini göstermediği gibi, topluluk da galeyanlı bir toplanma haline gelmeden sahip olduğu kutsiyet sıfatını ortaya çıkaramaz. Fakat bu kutsiyet şuurlu bir şekil almadan, ait olduğu topluluğun ruhi birliğinde şuursuz bir şekilde yine vardı. Galeyanlı toplanmanın vazifesi yalnız topluluğu hafif bir mevcudiyetten kuvvetli bir varlık haline koyarak o ana kadar gizli hazinede gizli kalmış olan bu hakikati etrafındaki kutsiyet halkasıyla beraber fertlerine göstermektedir. Galeyanlı toplanmalar ancak evvelce genişleyebilir bir halde mevcut olan bir topluluğu kuvvetli bir şekilde mevcut bir hale getirmek suretiyledir ki ülkünün yayılmasına kaynak olurlar. Ülkünün yoktan var olması, şuursuz bir safhadan şuurlu bir safhaya geçmesi demektir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Osmanlılık, İslamlık, Türklük ülküleri doğmadan Osmanlı Devleti, İslam ümmeti, Türk milleti mevcuttu. Avrupa'da büyük sanayi işçileri bir araya toplayarak sosyalizm ülkesini doğurmadan evvel işçi sınıfı dağınık bir şekilde mevcut bulunuyordu. Demek ki bir topluluğun buhranlı bir dakikada fertlerinin vicdanında ben varım diyerek ortaya çıkabilmesi için özel bir teşkilat halinde bir takım kurumlarıyla beraber evvelce mevcut olması lazımdır. 6 çizili bölüm sona erdi. Bu teşkilat ister siyasi, ister dini, ister dile ait bir mahiyette bulunsun, mutlaka evvelce mevcut olmalıdır. Herhangi galeyanlı bir toplanma ortaya mazisiz, yeni kurulmuş bir zümre atamaz. Mevcut bir teşkilata dayanmayan toplanmalardan yeni bir mefkûre doğması şöyle dursun, esasında böyle bir toplanmanın olmasına bile ihtimal yoktur. Çünkü ancak genişleyebilecek bir halde mevcut bir şey kesifleşebilir. Bu ifadelerden şu netice çıkıyor. Gelecekte meydana gelecek büyük bir toplanma mutlaka bugün mevcut olan toplanmalardan birine dayanacaktır. Gelecekte doğacak bir ülkü mutlaka bugünkü topluluklardan birinin yoğunlaşmasından fışkıracaktır. O halde mevcut topluluklar içinde teşkilatça en zengin ve en kuvvetli olmakla beraber diğer toplulukları da teşkilatı içinde toplayabilecek ve yutabilecek olan hangisi ise büyük ülkünün onun yoğunlaşmasından doğması zaruri olur. Şimdi de bu toplayıcı topluluğu arayalım. Mevcut topluluklar içinde bu vazifeyi yerine getirebilecek ancak dil toplulukları yani milliyettir. Çünkü her şeyden önce bir dili konuşanlar, çoğunlukla bir soydan gelen insanlar olduğu için bir millet aynı zamanda bir kavim demektir. Dil ve kavim kavramları birbirine o kadar bağlıdır ki, bugün kişi biliminin, parantez içinde antropoloji, dışında ırktan bahsedilince aralarında ilk önce dil bakımından yakınlık bulunan bir kavimler ailesi gelir. Hint Avrupalılar, Samiler, Bantular, Ural Altaylılar diye alınan ırklar, kavimlerden yani dil ailelerinden başka bir şey değildirler. Hatta Hint Avrupalıları arasında kişi bilimce hakiki ırkları tayin eden uzun kafalı kumral, uzun kafalı esmer, yuvarlak kafalı esmer tiplerinin her üçü de mevcuttur. Mesela Almanlar çokluk uzun kafalı kumral, İspanyollar ve Güney Avrupalılar uzun kafalı esmer, Slavlar yuvarlak kafalı esmer tiplerine mensupturlar. Bununla beraber Avrupa milletlerinden herhangisini alırsak bu tiplerin her üçünden de çeşitli nispetle var olduğunu görürüz. Bu şekilde kavim tabirinden dil ailesinde anlayacağız, ırk kelimesinden de anatomik benzerlikler gösteren tipleri anlayacağız. O halde kavim gayet eski bir zamanda aynı dille konuşan bir cemaat halinde yaşamış ve sonra dağılmış bir millet demek olur. Irka gelince, bu da mensupları bir yerde toplu olarak bulunmayan ve bütün milletler arasında dağınık bulunan anatomik tiplerden ibaret kalır. Bugün bağlı olunmakla şeref duyulan ırk, şüphesiz anatomik bir tip değil, dile ve tarihe dayanan bir zümre olan kavimdir. Dil cemaati, yani milliyet, bu topluluğun bir şubesi değil midir? İkinci olarak dil, fikirlerin ve hislerin taşıyıcısı, ananelerin, adetlerin nakledicisi olduğu için konuşanlarını aynı gaye ve temayüllere, aynı vicdan ve zihniyete sahip kılar. Bu suretle ruhlarının duyguları aynı olan bu fertlerin aynı dini kabule temayülü oldukları gayet tabidir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Bunun içindir ki dil topluluklarının umumiyetle aynı dini kabul ettiklerini görüyoruz. Başlangıçta bazı özel sebepler bu dini benimsemeye kısmen engel olsa bile aynı dille konuşanların ağır ağır aynı dine girdiklerini tarih bize gösteriyor. Alt çizili bölüm sona erdi. Mesela yani Latinler Katolik, Germenler Protestan, Slavlar Ortodoks dinine meyletmişlerdir. Ural Altaylılardan Moğollar Budist, Mançurlar Konfüçyüs, Fin Uygurlar Hristiyan olmuşlardır. Türkler başlangıçta kısım kısım Budist, Musevi, Hristiyan olmuşken, sonradan çoğunluğun İslamiyet'i kabul etmesi üzerine 200 bin kadar olan Şamani Yakutlardan başka hepsi bu dine girmişlerdir. Yakutların İslamiyet'in dışında kalmaları, yurtlarının Türk dünyasından uzak bir yerde bulunmasındandır. Bunlar ya İslamiyet'i kabul ederek Türk kalacaklar, yahut Hristiyanlığa girerek büsbütün Ruslaşacaklardır. Bir dine girmeye dilin tesiri olduğu gibi, bir milliyete girmeye de dinin tesiri vardır. Vaktiyle Fransa'dan kovulan Protestan Fransızlar Almanya'ya giderek Germenleştiler. Eski Bulgaristan'ın Türk seçkinleri Hristiyanlığı kabul ederek Slavlaştılar. Bugün dağınık bir şekilde memleketimize göç eden bazı Türk olmayan Müslüman unsurların dindeki birliğin tesiriyle Türkleştiklerini görmüyor muyuz? O halde dil topluluğu ile dini topluluk arasında da samimi bir alaka mevcuttur. Üçüncü olarak mecburi askerlik ve milli hakimiyet yöntemlerini kabul olduktan sonra vatanın savunması, talimli ve seçkin bir sipahi tümeninin devlet idaresi yalnız hükümdara karşı mesul bir idareciler sınıfının tek elinden çıktı. Sabandan başka silahı olmayan köylülerle istirahate alışan kasabalılar asker oldular. İdare hakkında hiçbir tecrübesi olmayan halk, hükümetin denetçisi vaziyetine geçti. O halde bu yeni askerleri vatan sevgisiyle yetiştirmek, bu denetleyici halka seçme vazifesini öğretmek bir zaruret şeklini aldı. Bu suretle halkın terbiyesi, eğitimin genelleştirilmesi meseleleri çıkarak terbiyenin hangi dilde yapılacağı hususunda devletle emrindeki kavimler arasında ayrılık çıkmasına sebebiyet verdi. Devletler resmi dille genelleştirmeyi, her kavimde kendi dilini terbiye ve öğretim vasıtası kabul etmeyi gaye olarak ileri sürmeye başladılar. Bundan dolayıdır ki son yüzyılda gerek devletin gerek vatanın dil topluluğuna dayanması imkansız görülerek Avusturya ve Macaristan'da olduğu gibi dil topluluklarının ikisine dayandırıldı. Bugün Avrupa'da yalnız dil topluluklarına dayanan devletlerin geleceğine güveniliyor. Her dil topluluğu, milli vatanın hiç olmazsa manevi hududunu tayin ederek nasıl bir geleceğe hasret çektiğini gösteriyor. Bugün herkes pekala anlıyor ki, unsurlar arasında ortak olan devlet ve vatan fikirleri aşksız, veçsiz, maneviyatsız kavramlardan ibarettir. Müşterek sevgili olamadığı gibi, müşterek vatan ve yurt da olamaz. Müşterek bir vicdana dayanmayan bir devlet, fertlerin geçim yeri olur. Bir milletin yurdu olmayan ülke, fertlerin karın doyuracağı imaret mahiyetini alır. Devlet ve vatan kurumları milli ülkeye dayanırsa hayatları ebedidir. Fertlere dayandıkları takdirde yıkılmaya mahkumdurlar. Ülküsüz fertler bencil ve menfaatperest, ümitsiz ve kötümser, imansız ve korkak oldukları için boşuna harcanan halindedirler. Devletler mutlaka bir milliyetin vatanı olmalıdır ki yaşayabilsin. O halde görüyoruz ki dil topluluğu aynı zamanda devlet ve vatan kavramlarını da içine alır. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Aile, sınıf, meslek ocağı, köy, aşiret, din daireleri gibi küçük topluluklar hep milli topluluğun parçalarıdır. Aile, bir dine mensup fertlerden teşekkül eder. Yalnız bir milliyetin diliyle konuşur. Diğer topluluklarda aile gibi dil ve dince müşterektirler. O halde bunların hepsi milletin özel teşkilatları hükmünde kalır. Kısacası kavme, ümmete, devlete, vatana, aileye, sınıfa, meslek ocağına vesaireye mensup ne kadar ülküler varsa hepsi milli ülkünün yardımcılarıdır. Toplumsal gelişim maddi sebepler yerine zihni ve hissi sebepler koydukça bunların bildirme vasıtası olan dilin kıymeti ve tesirliliği gittikçe artacak ve bu suretle milliyet duygusu ebedi bir ülkü haline girecektir. Gerçi Türkiye'de büyük sanayi kurulduktan sonra bizde de sosyalizm ülküsü doğacaktır. Fakat bu diğer küçük ülkeler gibi milli ülkünün bir yardımcısı durumunda kalacaktır. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Avrupa milletlerinde sosyalizm daimi surette kuvvetlenmekle beraber ekseriyetle muharebe zamanlarında yerini milli ülkeye bıraktığını görüyoruz. Siyasi muharebelerden başka, hatta yalnız iktisadi hayat sahasında bile sınıf ülküsü, millet ülküsünün emri altındadır. Bundan başka dikkatle bakılınca din, ahlak, hukuk, siyaset işleri, iktisat, ilim, güzel sanatlar gibi bütün toplumsal faaliyetlerin yegane kaynağı dil olduğu görülür. Bu faaliyetlerin kıymet bulması, dilin önem kazanması demektir. Dil, toplumsal hayatın zemini, maneviyatın dokuması, kültür ve medeniyetin temelidir. O halde hangi topluluğa, hangi faaliyete ait olursa olsun, gelecekteki bütün toplumsal akımlar gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla daima dil topluluğunu yoğunlaştıracak ve her buhrandan mutlaka daha zinde ve daha kuvvetli bir surette milliyet ülküsü fışkıracaktır. Konu başlığı Milliyet ve İslamiyet. İslam aleminin son ümidi olan Osmanlı Devleti'ni 100 seneden beri parçalayan manevi bir mikrop var. Bu mikrop şimdiye kadar Osmanlılığın bir düşmanıydı ve İslamiyet'e büyük zararlar verdi. Fakat bugün artık İslamların lehine dönerek yaptığı zararları telafi etmeye çalışıyor. Bu mikrop milliyet fikridir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. Evet, Romanya'yı, Sırbistan'ı, Karadağ'ı, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Sisam ve Girit adalarını doğurarak Osmanlılığı her çeyrek yüzyılda parçalanmalara uğratan ve en sonra Rumeli'nin elimizden çıkmasına sebebiyet veren bu müthiş fikirdir. Bu fikir bir hastalık mikrobu değil, toplumsal bir mayaydı. Ne yazık ki bugüne kadar esasını anlayamadık. Daima aleyhimizde dile ait edebi, iktisadi, terbiyevi, nihayet siyasi mayalanmalar yaptı. Biz bu hayati yaratılışları düzenlemelerle, yapılarla, kuruluşlarla boş yere durdurmaya çalıştık. Bu çağın milletler çağı olduğunu hissedemedik. Bu toplumsal kuvveti biraz da İslamlığın, Osmanlılığın menfaatinde kullanmayı hatırlayamadık. Neyse, olan oldu. Milliyet fikri İslamiyet aleyhinde ne yapmak mümkünse yaptı. Artık bu silahı kullanmanın sırası İslam alemine geldi. Şimdiye kadar bütün Müslümanlarda hakim zihniyet şundan ibaretti. Yeryüzünde İslam dininin şeriatına uygun yalnız bir devlet vardır ki o da İslam devletidir. Hakiki olarak hangi hükümetin idaresi altında bulunurlarsa bulunsunlar, bütün Müslümanların hakkıyla hakimiyetini tanıdıkları ancak İslam halifesidir. Hakikatteki tabiyetleri gelip geçici bir haldir. Yakın bir zamanda bir baş kaldıran, bir kurtarıcı, bir doğru yol gösterici çıkarak onları bu şerefsiz esaretlerden kurtaracaktır. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Cuma ve bayram namazlarında halife adına okunan hutbeler, haç günlerinde Arafat'taki topluluğu gösteren toplantılar, siyasi bir geleceğin dini müjdecileridir. Bu zihniyet şüphesiz ki hepimizin kalbini mukaddes galeyanlarla, ulvi vecderlerle dolduran bir ruhi haldir. Eğer kurgusal bir saadet ve 400 milyonluk bir insanlığın hayatına kâfi gelmiş olsaydı, bu kalpteki gaye bizim için el verirdi. Yok, bunun yalnız kurgusal bir şekilde kalmayarak pratik bir mevcudiyet kazanması çok gerekli ise, her şeyden önce buna ulaşmak için gereken basamakları birer birer geçmeye çalışmalıyız. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. Görüyoruz ki Müslüman kavimler gelecek bir saadeti ümit etmek ve beklemekle beraber yaşadıkları memlekette aşağı bir seviyede kalmaya razı oluyorlar, idaresi altında yaşadıkları hükümetler ve milletler tarafından başlangıçta dil bakımından ve iktisat bakımından, sonra da fikir bakımından ve ahlak bakımından eritilmeye razılık gösteriyorlar. Büyük bir kurtuluş beklemek iyi, lakin bir takım küçük, kolay ve derece derece olan kurtuluş yolları vardır ki, bunlarda muvaffak olmadan ötekine nail olmak Allah'ın sünnetine aykırıdır. Evet, genel bir kurtarıcıyı bekleyelim. Fakat Kur'an-ı Hakim'in li külli kavmin hat, her kavmin kendine ait bir kurtarıcısı vardır. Yüksek açıklamasının icap ettirdiği gibi, mahalli ve milli kurtarıcılara, dile, terbiyeye, iktisada, ahlaka ait kuruluşlara niçin ümit beslemeyelim? Hristiyan kavimlerin ne yolla yükselme ve istiklal yollarına gittiklerini gözlerimizle gördük. Bunlar önce dillerini millileştirmekle işe başladılar. Bir dil bağımsızlığı, siyasi bir bağımsızlığın öncüsüdür. Bir kavim, milli dilini sevmeye, milli edebiyatını bu milli dil üzerinde kurmaya başladığı anda kurtuluş vaadini almış demektir. Dilden sonra tarih gelir. Bir kavmin tarihindeki en eski kaynaklarına çıkarak milli hayatının ilk gelişme hamlelerini duyarsa, kaybetmiş olduğu ruhu yeniden bulmuş olur. Tarihten aldığı feyizlere, halkın derinliklerinden çıkardığı efsaneleri, menkıbeleri, rivayetleri ilave ettikten sonra milli bir maneviyatı tamamlamayı kurar. O zaman şiir ve sanatın konularını, hayallerini, telmihlerini hep bu milli kaynaklardan alarak edebiyat ve güzel sanatlarına şahsiyet verir. Bundan sonra da din, terbiye ve iktisat gelir. Hür, milli bir terbiye, her şeyden önce milli bir dil ve tarihe, sonra da iktisadi bağımsızlık esaslarına dayanır ve bütün manevi feyizlerini dinden alır. Nakşibendilerin mühim bir kaidesi var ki, nazar ber kadem tabirinde toplanmıştır. Bir adamın ayağı neferlikte ise, düşüncesi mareşellik olmamalıdır. Nefer onbaşı olmaya çalışmalıdır. Yani ayağına yakın bulunmalıdır. Biz ki hala memleketimizde dinimize mensup bulunan aşiretler arasında savaşlara, yağma ve talanlara göz yumuyoruz. İslam birliğini arzu edivermekle hemen olur zannetmek gayet gariptir. İslam asabiyeti, hakikate karşı boşuna harcanan emek tabiriyle çirkin görmüş ve yasak etmiştir. Fakat bu asabiyet kendi yakınlarını tutma, şövenlikten gaye aşiret asabiyetidir ki hala içimizde yürürlüktedir. Beni Kahtan ile Beni Adnan tabirleri de bu çirkin görme ve yasak etmenin aşiretlere ait olduğuna bir delildir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. İslam dini yukarıda sözünü ettiğimiz ayeti kerimede kavmiyeti caiz gördüğü gibi aşağıdaki ayeti kerime ile de arada tanışma, anlaşma olmak şartıyla kabile ve cemaatlere yani kavim ve milletlere ayrılmayı tasvip buyurmuştur. Sizi cemaatler ve kabileler halinde yarattık ki birbirinizle tanışasınız. Bütün Müslümanların uzak bir gelecekte siyasi bir birleşmeleri ihtimal ki mümkündür. Fakat herhalde bu gayenin uzun bir müddet imkansız kalacağına şüphe yoktur. O halde bu uzun zaman esnasında Müslüman kavimler, milli uyanışlar, milli uğraşmalarla yükselmeden hiç olmazsa toplumsal bağımsızlıklarını muhafazadan mahrum mu kalsınlar? Milliyet silahının bundan böyle ancak İslamların lehinde kullanabileceğini söylemiştik. Çünkü milliyet fikri, mahkum bir kavmin mahkumiyetinden kurtulması için kullanılan bir silahtır. Artık İslam hükümetlerinin idaresi altında Müslüman olmayan kavimler kalmadı. Halbuki bugün Müslüman kavimlerin çoğu mahkumiyet ve esaret halindedir. İslam kavimleri arasında ise hakimiyet ve mahkumiyet kayıtları olmadığı için milliyet fikri İslamlar arasında ayrılık çıkaramaz. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Tersine milliyet fikri kuvvet buldukça İslam ümmetçiliği fikri de o derece başaklanacağı için mevcut kültürü takviye edecek ve sağlamlaştıracaktır.